Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ila Allah inna Allaha basirun bil ibad. Kıymetli kardeşlerim, her yıl yılın hedefi olarak bir hedef tayin ediyoruz. Bu sene de davet senesi diye ilan etmiştik. O münasebetle ilk konferansımızı da davetle ilgili yapmayı uygun gördüm. Davet, çağırmak manasında, dava manasında, bazen ziyafet manasında, nida etmek, seslenmek manasında kullanılır. Kur'an-ı Kerim bazen davet kelimesini kullanır, bazen inzar kelimesini, bazen tebliğ kelimesini. Allah Azze ve Celle değişik manaları ifade etmek için değişik şekillerde kullanmaktadır. Bazen tebliğ et ey Resulüm der, ya eyyuher Resul belliğ ma unzile ileyke min Rabbik. Ey peygamber, sana Rabbinden indirileni tebliğ et. Ulaştır. İnsanlara ulaştır. Bazen ve enzir aşiretekel akrabin buyurur. En yakın akrabalarını inzar et. Onları uyar. Bazen Allah Azze ve Celle davet kelimesini kullanır. Ud'u ile sebil-i Rabbik. Bil hikme vel mev'izatil hasene. Onları Rabbinin yoluna davet et, hikmet ile, güzel öğüt ile. Davet kelimesini kullanır. Davet sadece kafirlere yapılmaz, Müslümanlara da yapılır. Allah Azze ve Celle Yusuf suresinde Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının uzun uzun anlatıldığı o sure içerisinde buyurur ki Yusuf Aleyhisselam ve bütün peygamberler hakikatte şunu söylediler. Ben körü körüne değil insanları bir basiret üzere Rabbime davet ediyorum. Benim davetim körü körüne olan bir davet değil. Cahilce olan bir davet değil. Ben insanları basiret üzere bilinçli bir şekilde iman etmeye davet ediyorum. Ve benle beraber olanlar da aynı şekilde, onlar da basiret üzere davet etmektedirler. Hazreti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem, her kim ki benden bir şey işittiyse, burada olanlar olmayanlara tebliğ etsin, ulaştırsın buyurur. Hikmet ile davet, en güzel şekilde mücadele. Neden davet? Kıymetli kardeşlerim, İslam aleminde şu anda olan gelişmeler, son 30-40 yıldır özellikle olan gelişmelerde davetin tesiri çoktur. Yapılan derslerin tesiri çoktur. Fakat özellikle mahallelerde, evlerde ders yapma şeklinde devam etmekte ve gitgide davet ruhunda zayıflama görülmektedir. Hocaların önünde bir rahle olacak, kendisini dinleyen insanlar olacak, önünde bir kitap olacak, ondan sonra ders yapacaklar. Öyle bir durum yoksa, çarşıda dolmuşta giderken yolda biriyle karşılaştığı zaman davette bulunma yavaş yavaş zayıflamaktadır. İlla ders yapma şeklinde anlaşılmaktadır. Halbuki davet sadece ders yapma şeklinde değil. Ders yapan da bir davetçidir. Ancak davet belirli bir ortamda, belirli zamanlarda yapılan bir şey değil. Davet her zaman, her yerde, her ortamda yapılır. Çarşıdayken de yapılır, otobüste giderken de yapılır. Yolda karşılaştığınız bir insana da birkaç kelime, bir şeyler anlatılır. Allah'ın peygamberleri genellikle o şekilde tebliğ görevlerini yerine getirdiler. Genellikle davet şeklinde birkaç cümle söylüyorlardı. Bazen uzun uzun konuşuyorlardı ama bazen de birkaç cümleyle davetlerini ulaştırıyorlardı. Onun için İslam davetçileri her zaman saatlerce konuşabilecekleri ortamları beklememeliler. Birkaç cümle bile bir davettir. Hazreti Peygamber nice zamanlarda Ebu Cehil'le karşılaşmış ve ona birkaç cümleyle de olsa davette bulunmuştu. İlla da saatlerce konuşmak şart değil. Davette bulunabilmek hoca olmakla da alakalı değil. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benden duyanlar duymayanlara ulaştırsınlar buyurdu. Bütün insanların davet yapma vazifesi var. Müslümanların içerisinden davet konusunda uzmanlaşmış olan profesyonel kadroların yetişmesi gerekliliktir ama her Müslümanın davet yapması da onun boynunun borcudur. Davet görevini yerine getirmek için uzman olmak gerekmiyor. Herkes bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilidir. Bildiğinden dolayı da mesuldür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem herkesin çoban olduğunu ifade eder bize. Her biriniz çobansınız ve güttüklerinizden sorumlusunuz buyurur. Kur'an-ı Kerim وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İçinizden bir topluluk bulunsun. Hakka, hakikate, hayra davet eden bir topluluk bulunsun. İyiliği emreden ve kötülüklere engel olmaya çalışan bir topluluk bulunsun. Allah Azze ve Celle burada üç vazifeye işaret ediyor. Demek ki Müslümanların vazifesi bu ayete göre bu meselede üç tane vazifeleri var. Birincisi hayra davet etmek. İkincisi emri bil maruf yapmak, iyilikleri emretmek. Üçüncüsü nehyi anil münker yapmak, kötülüklere engel olmak. Allah Azze ve Celle burada üç tane vazife yüklüyor Müslümanlara. İçinizden böyle bir topluluk bulunsun. Bir kısmı hayra davet ediyor. Bir kısmı iyilikle emrediyor. Bir kısmı kötülüklerle mücadele ediyor. Bu üç görevi de yerine getirmek zorundasınız çünkü siz ümmetsiniz. Ümmet olmanın icabı budur. Ümmet olmak demek yeryüzünde sorumlu bir topluluk olmak demek. Ümmet olmak demek yeryüzünde olan bitenden mesul olmak demek. Ümmet olmak demek yeryüzündeki bütün haramlardan sorumlu olmak, bütün zulümlere engel olmakla görevli olmak demek. Dolayısıyla böyle bir görevi olanlar elbette ki bunu davet ile yerine getirecekler. Elbette ki bunu emri bil marufla nehyi anil münkerle yerine getirecekler. Ancak hayra davet ile emri bil maruf nehyi anil münker aynı şeyler midir? Davet kelimesinde emir manası yok. Davet kelimesinde nehi manası yok. Dolayısıyla hayra davet etmek başka bir şey, iyilikle emretmek, farzları emretmek başka bir şey, haramları engellemeye çalışmak, nehyetmek başka bir şey. Yerine göre bunlar birbiri yerine kullanılabilir. İyiliği emreden insan da sonuçta hayra davet etmiş olmaktadır. Kötülüklere engel olmaya çalışan insan da hayra davet etmiş olmaktadır. Ancak aralarında farklar var. Hayra davet etmek herkesin yapabileceği bir şey. Davet her Müslümanın vazifesi. Ama iyiliği emretmek ise genellikle yetkili olan insanların yapabileceği bir görevdir. Allah Azze ve Celle bize sadece hayra daveti emretmiyor. Aynı zamanda emri bil marufu nehyi anil münkeri emrediyor. Yani içinizden böyle bir topluluk bulunsun. İyiliği emreden, kötülüklere engel olan bir topluluk. Demek ki vazifemiz sadece hayra davet değil. Öyle bir güç meydana getirmelidirler ki Müslümanlar sadece anlatmak değil onların vazifesi. Aynı zamanda farzları emredebilecekleri bir güce ulaşmak zorundalar. Allah Azze ve Celle bu ayetiyle aslında Müslümanlara bu mesajı veriyor. Sadece hayra davet etmeyeceksiniz. Aynı zamanda iyilikleri emredebileceğiniz bir makama geleceksiniz. İslam davetçisi iyiliği anlatabilir ama emredemez. İslam davetçisinin yapmış olduğu şey iyilikle emir değil, iyiliğe davettir. İslam davetçisinin yapmış olduğu şey haramlara engel olmak değil, haramları terk etmeye davet etmektir. Sonuçta İslam davetçisi davet görevini yerine getirmiş oluyor. Aslında emri bil maruf nehyi anil münkeri hakkıyla yerine getiremiyor. Çünkü buna yetkisi yok. Siz bir İslam davetçisi olarak hayrı anlatabilirsiniz. İnsanları hayra davet edebilirsiniz. İnsanları farzı yapmaya teşvik edebilir, davet edebilirsiniz. Haramları terk etmeye davet edebilirsiniz. Fakat onlara emredemezsiniz çünkü devlet değilsiniz. Allah Azze ve Celle demek istiyor ki o makama gelmek zorundasınız. Emredebileceğiniz bir makama gelmek zorundasınız. İyilikle emredebileceğiniz bir makama, namazı emredebileceğiniz bir güce ulaşmak zorundasınız. Zekatı zorla da olsa alabileceğiniz bir güce ulaşmak zorundasınız. Orucun topluma yerleştirilmesi için gerekli olan güce ulaşmak zorundasınız. Elhasılı ne kadar farz var ise o farzları yaptırabilecek bir güce ulaşmak zorundasınız. Sadece hayra davet değil, iyiliklere emredebilecek bir güce ulaşmak zorundasınız. Kötülüklere de engel olabilecek, yasaklayabilecek bir güce ulaşmak zorundasınız. İslam davetçileri davette bulunuyorlar, emredemiyorlar. İslam davetçileri nehyedemiyorlar, yasaklayamıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin bu ayetini anlarken sadece hakka davet şeklinde anlayacak olursak وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ İçinizden hayra davet eden bir topluluk bulunsun. Aynı zamanda وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ İyiliği emreden ve kötülüklere engel olan bir topluluk bulunsun. Bunların hepsini de hayra davet kapsamına sokacak olursak, bazı alimler öyle o kanaattedirler. Emr bil marufun nehy anil münkerin de hayra davet olduğunu, hayra davet kapsamında ele alınması gerektiğini söylerler. O zaman Allah Azze ve Celle neden ayrı ayrı bunları zikrediyor? Eğer aynı ise hayra davet ile emri bil maruf ve nehyi anil münker aynı ise, aynı kapsamdaysa, o zaman neden Allah bunları ayrı ayrı zikrediyor? Ve kelime manası olarak da baktığımız zaman davet başka bir şey, emretmek başka bir şey. Davet başka bir şey, nehyetmek, yasaklamak başka bir şey. O yüzden ikisinin farkını görmek icap eder. İkisinin farkını gördüğümüz zaman o zaman anlayacağız ki Allah Azze ve Celle bizden sadece davet etmemizi istemiyor. Aynı zamanda güçlenmemizi ve iyilikleri emredebilecek bir güce gelmemizi emrediyor bize. Dolayısıyla Müslümanlara devlet olmayı emrediyor. Müslümanlara ümmet olmayı emrediyor. Müslümanlara fert olarak kalmamaları gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü İslam davetçisi İslam'a davet eder. Biraz evvel ifade ettiğim gibi iyilikleri emredemez çünkü böyle bir yetkisi yok. Namaz kılmalısın, kılmak zorundasın diyemez. Böyle bir yetkisi yok. Onu söylese bile kılmadığı zaman mesela bir ceza uygulayamaz, böyle bir yetkisi yok. Ama Allah Azze ve Celle emretmelisiniz buyuruyor. Böyle bir güce gelmelisiniz demek istiyor. Ve Müslümanlara bir hedef göstermiş oluyor. Ey Müslümanlar, sadece davet ile görevli değilsiniz. Aynı zamanda emretme noktasına gelmelisiniz. Çünkü siz yeryüzünde görevlendirildiniz. Adaleti tesis etmekle görevlisiniz. Size Allah ümmet diyor. Ümmet vazifeli olan topluluk demek. Yeryüzüne bir vazifeyle görevlendirilmiş, bu amaçla gönderilmiş olan topluluk demek. Ve sizin vazifeniz de bu. Dolayısıyla İslam davetçileri bir taraftan davet görevini yerine getirirlerken Müslümanların hep beraber yapmaları gereken bir diğer vazife de emredebilecekleri bir pozisyona gelmektir. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةً İçinizden bir topluluk bulunsun, bir ümmet bulunsun. Burada geçen min harfi cerri, yani sizden derken dan manasına gelen o harfi cer Arapçada birkaç şekilde kullanılabiliyor. Bazen teb'it olarak, yani bir kısmınız demek olur. Bazen tebiyin olarak, yani hepiniz manasına gelebilir. O yüzden alimler iki görüşe ayrıldılar bu hususta. Bazı alimler burada min harfi cerri teb'it manasındadır. Dolayısıyla içinizden bir topluluk, yani hepiniz değil. Sadece içinizden bir topluluk bulunsun. Dolayısıyla davet farz-ı kifaye olmaktadır bu görüşe göre. Yani Müslümanların içinden bir topluluk bu görevi yerine getirirse diğerlerinden bu görev düşer, günahkar olmaktan kurtulurlar çünkü içlerinden bazıları zaten bu görevi yerine getirmektedir. Ama min harfi cerrinin tebyin manasında olduğunu söyleyenler ise bütün Müslümanlara emir olduğunu anlamaktadırlar. İçinizden bir topluluk değil, bütün Müslümanlar يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayra davet edecekler. Bütün Müslümanlar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim benden duyduysa duymayanlara ulaştırsın buyurdu. Ve hepiniz çobansınız buyurdu ve güttüklerinizden mesulsünüz dedi. Dolayısıyla bütün Müslümanlara bu görev verildi. O halde bu ayetteki min harfi cerrinin tebyin manasında olduğunu kabul ederler. Fakat her iki görüşü de birleştirmek mümkündür. Allah Azze ve Celle öyle bir şekilde göndermiş ki ayetini, öyle de anlamanız mümkün, böyle de anlamanız mümkün. İki manaya da gelmesini istedi Allah Azze ve Celle. İçinizden bir topluluk bulunsun. Tamamınız bundan sorumlu değilsiniz. İçinizden bir topluluk bu işle sorumlu manası da doğru. Diğer taraftan bütün Müslümanlar bundan sorumludur manası da doğru aslında. Her ikisini de kabul etmek mümkün. Yani Müslümanlar her birisi gücü yettiği kadar hayra davet etmekle sorumludur. Gücü yettiği kadar hayra davet edecek, bildiklerini anlatacak, bulunduğu her yerde İslam'a çağıracak. Bu her Müslümanın vazifesidir. Buna göre tebyin manası. Ama aynı zamanda Müslümanların içerisinden profesyonel bir kadronun yetiştirilmesi, sürekli olarak işi gücü bu olan, konunun uzmanı olan insanların yetiştirilmesi, o manada doğrudur tebyin olarak anlarsak, yani içinizden bir topluluk olacak, uzmanlaşmış olacaklar. Ve o topluluğu meydana getirmekten hepiniz sorumlusunuz. Allah Azze ve Celle bütün Müslümanlara görev vermiş oluyor. Aynı zamanda onların içerisinden özel bir topluluğa da görev vermiş oluyor. Bütün Müslümanlar o özel topluluğu hazırlamakla sorumlular. Bütün Müslümanlar o özel kadroyu, davetçi kadrosunu, aydın alimler kadrosunu, onun mekteplerini kurmak zorundalar. Ama onlar onu yaparken hepsi kendisi o işin uzmanı olacak değiller. Davet elbette ki uzmanlık isteyen dalları var. Elbette ki her Müslüman İslam'ın bazı kısımlarını bilir ve onları anlatır. Ama her Müslümanın bilemeyeceği, ancak uzmanlarının bilebileceği meseleler var. Ancak uzmanlaşıldığı zaman başarılı olabileceğimiz meseleler var. Dolayısıyla öyle bir uzmanlar kadrosunun yetiştirilmesi bütün ümmetin vazifesidir. Yani Allah Azze ve Celle bütün ümmete bir vazife veriyor. Siz bildiğiniz kadar İslam'a davet etmekle sorumlusunuz. Ama aynı zamanda uzmanları yetiştirmekle de sorumlusunuz. Bir kısmınız o yarınlarda uzman olacak olan, profesyonel davetçi olacak olan gençleri yetiştirmekle sorumlu. O eğitim kurumlarını meydana getirmekle sorumlusunuz. Evvelden medrese derlerdi, şimdi okul deniyor. Onları meydana getirmekle sorumlusunuz. Bir kısmınız o medreselerde hocalık yapacak, ders verecekler. Bir kısmınız o medreselerin duvarlarını boyayacaklar. Bir kısmınız o medreselerin halısını, kilimini bulacaklar. Bir kısmınız o medreselerin ihtiyaçlarını karşılayacak. Oraya talebe gönderecekler. Ve herkes kendine düşen vazifeyi yerine getirecek. Bu şekilde hep beraber bu görevi yapmış olacaksınız. Ümmet olarak görevinizi yerine getirmiş olacaksınız. Dolayısıyla bütün Müslümanlar uzman bir davetçi olmakla mükellef değiller. Ama uzman davetçileri yetiştirmekle mükelleftirler. Yeterli sayıda uzman davetçi yoksa bütün Müslümanlar günahkardırlar. Yeterli sayıda İslam davetçisi yetiştirmemişlerse, her alanda davetçi yetiştirmedilerse, başka alanlara önem verdiler, bu alanı ihmal ettilerse, bundan mesuldürler, bunun hesabını verecekler. Nasıl ki bir Müslümanın ölüsü meydanda kalsa, cenazesi meydanda kalsa, onun namazını kılan olmasa bütün Müslümanlar günahkardır. Muhakkak ki bazı Müslümanlar onun cenaze namazını kılacaklar. Bu farz-ı kifaya yerine getirilecek. Yoksa hepsi günahkar olurlar. Aynı şekilde bütün Müslümanlar İslam davetçisi, uzman bir davetçi olmak zorunda değiller ama Müslümanların, hatta dünyanın ihtiyacı olduğu kadar İslam davetçisini yetiştirmiyorlarsa hepsi günahkar olurlar. Dolayısıyla uzman olmak farz-ı kifaye olsa bile uzmanları meydana getirmek, uzmanları yetiştirmek her Müslümanın boynunun borcudur, farz-ı ayn'dır. Allah Azze ve Celle bize böyle bir vazife veriyor çünkü insanların davet edenlere ihtiyacı var. Neden peygamberler gönderildi? Neden kitap gönderildi? İnsanların kendi başına doğrulara ulaşabilmeleri mümkün değil. Bir meselede doğruya ulaşsa bile başka bir meselede ulaşamaz. Bir meselede ulaşsa diğerinde hata eder. Doğruya ulaşmış olduğu meselelerde bile nefsi var. İlla da kendisine muhakkak birisinin anlatması gerekiyor, yoksa nefsine hakim olamamaktadır. Peygamberlerin hepsinin görevi de buydu. İnsanlara akıl verilmişti. Eğer akıl kafi gelseydi o zaman Allah Azze ve Celle'nin peygamber göndermesine gerek yoktu. Eğer akıl kafi gelseydi peygambere gerek yoktu. Demek ki akıl kafi gelmemektedir. Akıl her meseleyi anlayamıyor. Anlasa bile emin olamıyor. Emin olsa bile nefsine uyuyor. Dolayısıyla mutlaka kendine yardımcı olacak olanlara ihtiyacı oluyor. Onun için Allah Azze ve Celle peygamberler ve kitaplar gönderdi. Peygamberlerin gönderilmesi davetçilerin farz olduğunu gösteriyor. İnsanların davete ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Bizim davetçilere ve Allah'a ihtiyacımız yok diyenler, işte onların meydana getirdiği toplulukları ve medeniyetsizliği görüyorsunuz. Bugün dünyada olan terör hadiseleri, dünyada aile sisteminin yıkılmış olması, huzurun kalmaması, insanın insanlıktan çıkışması, hayvanların bile yapmadığı şeyler yapacak hale gelmesi, İslam davetçilerine ne kadar ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem sürekli olarak tebliğ ediyordu. Bazen bir kişiye anlatıyordu, bazen topluluklara anlatıyordu. Bazen kafileler halinde gelenlere anlatıyordu. Mekke'de fuarlar, panayırlar yapılıyordu. Efendimiz oralara gidiyor ve anlatıyordu. Mekkeliler kabul etmemişti kendini. Büyük bir çoğunluğu kabul etmemişti. Akrabaları olmalarına rağmen, onun Muhammedül Emin olduğunu bilmelerine rağmen, kendi içlerinden çıktığı için onu küçük görüyorlardı. İlla da dışarıdan gelmesini istiyorlardı. Allah'ın kendi içlerinden birisine peygamberlik vereceğini düşünemiyorlardı. Kala kala sana mı kaldı peygamberlik diyorlardı. Peygamberlik verilse zenginlere verilir diye düşünüyorlardı. Mekke'nin zenginlerine, Taif'in zenginlerine verilir diyorlardı. Halbuki Allah Azze ve Celle şahsiyetli olanlara peygamberliğini verdi. Allah kime peygamberlik vereceğini bilendir. Onlar başka şeyler söylüyorlardı ama Allah onu seçmişti. Ve Allah Resulü anlatıyordu ama çok az insan iman etti kendine. O anlatmaya devam ediyordu sabırla. Öyle zamanlar oldu ki Mekke'nin müşriklerinden bazıları Hazreti Peygamber'e sen hala bizden ümidini kesmedin mi ya Muhammed diyecek kadar onu ümitsiz hale getirmeye çalışıyorlardı. Efendimiz hiçbir zaman ümidini kaybetmedi. Öyle insanlar vardı ki Hazreti Ömer hakkında Ömer'in eşeği bile affedersiniz. Ömer'in eşeği bile iman eder, Ömer'in kendisi iman etmez derlerdi. Bu kadar ki Hazreti Ömer'in iman etmeyeceğinden emindiler. Ama Allah Azze ve Celle ona imanı nasip ediyordu. Hem de Hazreti Peygamber'i öldürmeye giderken iman ediyordu. Demek ki Allah Resulü'nün sabrı boşuna değildi. Hiçbir zaman ümitsizleşmedi. Onu ümitsiz hale getirmeye çalışıyorlardı. Fakat o ümitli olarak yoluna devam ediyordu. Bir gün Medine'den gelmiş olan 6 kişiye rastladı Mekke'de. Onlara İslam'ı anlattı. Kendisinin peygamber olduğunu söyledi. Onlara İslam'ı anlattı. Hazreçliler iman ettiler. 6 kişi. Onlar bu şekilde döndüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kimi görseydi anlatıyordu. Nerede bir topluluk görse gidiyordu. Kendisini kınayacaklarını bildiği halde, kendisine her lafı söyleyeceklerini bildiği halde, alay edeceklerini bildiği halde, hatta kimilerinin kendisine tükürdüğünü biliyoruz. Bazı rivayetlere göre peygamberimize o kadar tükürüldü ki, onları İslam'a davet ederken, o kadar tükürdüler ki ona atılan tükürüklerle bir insan yıkansaydı yıkanabilirdi. Kendisine tüküreceklerini bildiği halde gidiyordu. Sancı duyuyordu. Sancı duyan insan hali. Efendimiz bir hadiste buyurur ki, karanlıkta ateş yanıyor ve kelebekler ateşin etrafında uçuşuyorlar. Onu ışık zannediyorlar, halbuki o bir ateş. İnsanların durumunu buna benzetiyordu. Siz buna benziyorsunuz diyordu. Ben de o ateşin, siz o kelebeklere benziyorsunuz. Ateşi ışık zanneden böceklere benziyorsunuz. Ateşe atılmak istiyorsunuz. Ben de ateşin başında durmuş, gelmeyin gelmeyin bu ateştir diyen kimseyim diyordu. Bunun ızdırabı içerisinde olmalı İslam davetçileri. Böyle bir ızdırap taşımıyorlar, sancı taşımıyorlarsa bu yolda uzun süre dayanmaları mümkün değil. Kendilerinin ateşin başında durmuş ve insanları uzaklaştıran, gelmeyin gelmeyin bura ateştir diyen kimseler olarak göremiyorlarsa, onların bu görevi uzun süre yerine getirebilmeleri mümkün değil. Allah Resulü bu şekilde o altı kişiye İslam'ı anlattı. Altı kişi dönüp gittiler Medine'ye. Orada onlar da kendi akrabalarından bazılarını anlattılar. Bir dahaki seneye 12 kişi olarak geldiler Mekke'ye. Sayıları çoğalmıştı. 12 kişi olarak geldiler ve Peygamberimizi Akabe'de beyat ettiler. Sonra onlar dönüp gittiler. Bir dahaki seneye 75 kişi olarak geldiler. 73'ü erkek, ikisi kadın. Bu şekilde gelip Peygamberimize yeniden beyat ettiler, ikinci Akabe beyatı. Allah Azze ve Celle Medine'yi hazırlıyordu. İslam davetine Medine merkez olacaktı. Medine İslam medeniyetinin başkenti olacaktı. Mekkeliler layık olamadılar. Hazreti Peygamber'in akrabaları olmalarına rağmen layık değillerdi birçoğu. Mekke'nin kendisi layıktı tabii ki. Hazreti İbrahim'in Mekke'si, Kabe layık olmaz mı? Fakat Efendimiz'in akrabalarının birçoğu layık olmayınca Allah Azze ve Celle bu davayı Medine'de güçlendirmek istedi. Bu davanın başkentinin Medine olmasını istedi. O altı kişiye Peygamberimiz İslam'ı anlattığı zaman nereden bilecekti ki bu altı kişi ileride 75 kişi olacak ve bunlarla Medine'de İslam medeniyeti kurulacak, bunu bilmesi mümkün değildi. Demek ki İslam devletinin başlangıcı bir davet ile oldu, iki beyat ile oldu. Allah Resulü onlara davet etti. Sonra onlar Peygamberimize beyat ettiler, söz verdiler. Ellerini onun eline koydular, senden ayrılmayacağız dediler. İtaat edeceklerine söz verdiler. İmandan sonra beyat ve ondan sonra hicret. Bunlardan sonra Allah Azze ve Celle İslam devletini ve medeniyetini nasip etti. Bilebilirler miydi? O altı kişi nereden bilecekti? Peygamberimize iman ettikleri anda, ellerini onun eline koydukları anda bunun bir medeniyetin başlangıcı olacağını onlar nereden bilecekler? Bilemezlerdi tabii. Bilmeleri de gerekmiyordu zaten. Onlar yapmaları gerekeni yapmalıydılar ve onu yaptılar. Bazen bir adım atarsınız, sonucunu bilemezsiniz. Ama Allah Azze ve Celle bir sürpriz meydana getirir. Bazen gelişmeler sürpriz bir yolla olur. Yıllarca anlatırsınız. Bir türlü bir yere varamazsınız. Ama Allah Azze ve Celle bir gün bazılarını karşınıza çıkartır. Ve onlar bu davayı omuzlayacak olan gerçek kadrolardır aslında. Ama siz bilemezsiniz. Siz anlatmaya devam edersiniz. Bir gün Allah onları karşınıza çıkarır ve onlarla büyük gelişmeler sağlanır. Bediüzzaman rahimehullah da buna benzer bir şeyler söyler. Yıllarca başka yerlerde anlattığını İstanbul gibi bir yerde, Ankara gibi bir yerde
bir şeyler anlattığını, fakat oralarda ciddi bir gelişmenin olmadığını, daha sonra da kendisini sürgüne gönderir devlet, Barla'ya gönderir, Isparta'ya gönderirler ve orada önemli gelişmeler olmaya başlar. Yıllarca daha büyük yerlerde olmayan o büyük gelişmeler küçücük bir nahiyede olur. Allah'ın nerede neyi vereceğini bilemezsiniz. Efendimiz anlatıyordu akrabalarına, gelin diyordu, bana yardım edin. Ben sizi öyle bir kelimeye çağırıyorum ki o kelimeyi söylediğiniz zaman bütün Araplar size boyun eğecek. Dünyanın lideri olacaksınız. Arap olmayanlar da size boyun eğecek. Dünyanın hakimleri olacaksınız. Aziz olacaksınız. Aşiret olmaktan kurtulacaksınız. Devlet olacaksınız. Ümmet haline geleceksiniz. Dünyanın hakimleri olacaksınız. Gelin diyordu. Kabul etmiyorlardı. Allah onun gayretlerinin başkalarıyla mükafatlandırdı. Başkaları iman ettiler. Hazreçliler, Medineliler iman ettiler. Altı kişinin iman etmesi İslam medeniyetinin önünü açtı. Peygamberimiz de bilemezdi bu altı kişiyle Medine'de İslam medeniyeti kurulacak. Peygamberimiz de gaybı bilmiyor. O da bizim gibi Allah bildirmezse nereden bilecek? O altı kişiyi anlatırken peygamberimizin böyle bir bilgisi yok. Bu altı kişi 75 kişi olacak. Sonra oraya peygamberimizi davet edecekler Medine'ye. Ve Efendimiz Medine'ye gidecek ve orada İslam medeniyeti kurulacak. Bunu ne onlar biliyordu ne peygamberimiz biliyordu. Demek ki İslam medeniyetinin kuruluşu davetle başladı. Yıllarca kabul etmeyenler oldu ama kabul edecek ve Efendimiz'i bağırlarına basacak olan bir topluluğu Allah ona sonra 11 sene sonra nasip etti. 11 sene anlatmıştı. Anlamadılar. Anlayanlar elbette oldu ama medeniyet kurabilecek kadar adam anlamadı. Topluluk olarak anlamadılar. Yüzlerce insan olarak anlamadılar. Birkaç kişi anlamıştı. 100 kişi kadar anlamıştı ama bunlarla bir medeniyet kurulamıyordu. Mekkeliler diğerlere engel oluyorlardı. Müşrikler ve putperestler engel oluyorlar, bırakmıyorlardı. Ama Medine'de böyle bir engel yoktu. Medine'dekiler zaten paramparçaydılar. Medine'de müşrikler de vardı, Yahudiler de vardı. Daha sonra münafıklar da olacak. Onlar parça parçaydılar ve o yüzden Efendimiz'e engel olamadılar. Orada Allah Resulü devletini kurdu, medeniyetini kurdu. Davetle başladı bu. Medeniyet davetle başladı. Sonra beyat ile sağlamlaştı ve sonra hicret ile gerçekleşti. İslam medeniyeti gerçekleşti. Demek ki daveti gerçekleştirmeden medeniyeti bekleyemezsiniz. Mekkeliler, yine Mekkeliler kurdular Medine'de İslam devletini, İslam medeniyetini. Gene Ebu Bekirler, Ömerler kurdular. Evet, onlar kurdular ama Mekke'deyken neden kuramadılar? Demek ki kadronun da sağlam olması yetmiyor. Toprağın da münbit olması gerekiyor. Demek ki kadronun da sağlam olması yetmiyor. Liderin de sağlam olması yetmiyor. Demek ki şartların da uygun olması gerekiyor. Öyle olması gerekiyordu. Medine'nin şartları uygundu. Medine'nin toprağı münbitti. Medine'dekiler ona bağrını açabiliyorlardı. Allah Resulü o yüzden devletini Medine'de kurdu. Kıymetli kardeşlerim, davet görevini yerine getirirken Allah Resulü insanları en çok neye davet ediyordu? Allah'ın varlığına mı davet etti insanları? Hayır. Allah'ın varlığını herkes biliyordu zaten. Bilineni tekrardan söylemenin ne gereği var? Zaten Ebu Cehiller, Ebu Lehebler de konuşurlarken vallahi billahi diye konuşuyorlardı. Onlar Allah'ı inkar etmiyorlar. Allah'ın otoritesini kabul etmiyorlardı. O yüzden Peygamberimiz en fazla onun üzerinde duruyordu. Mekke'nin putperestleri Allah'ı kabul ediyorlardı. Melekleri de kabul ediyorlardı. Hatta onlar haccı da kabul ediyorlar, hac yapıyorlardı. Hatta zekatı da kabul ediyorlar, zekat da veriyorlardı kendi bildiklerine göre. Allah Resulü onları o zaman neye davet ediyordu o halde? Onlar o zaman neyi inkar ediyorlardı başka bir ifadeyle? Onlar aslında Allah'ın varlığını veya melekleri değil, onlar peygamberi inkar ediyorlardı. Onlar kitabı inkar ediyorlardı, ahireti inkar ediyorlardı. Dolayısıyla peygamberimizin de üzerinde durduğu husus buydu. Onları Allah'ın varlığına, imana davet etmedi. Onları hayatlarına karışan bir Allah'a davet etti. Allah ama nasıl bir Allah? Allah ama nasıl bir Allah? Sadece yaratan ve rızık veren, bağışlayan bir Allah mı? Aynı zamanda kanun koyan bir Allah. İnsanların hayatına karışan bir Allah. Aynı zamanda insanlara yol gösteren, peygamber gönderen, kitap gönderen bir Allah. Böyle bir Allah'a davet ediyordu Peygamberimiz. Allah'ın varlığına değil. Demek ki tevhide davet ediyordu onları. Eğer birileri Allah'tan başka ilahın olmadığına davet etmeyip Allah'ın varlığını kabule davet ediyorsa, o gerçekte İslam'a davet ediyor değildir. Peygamberlerin hepsi la ilahe illallah'a davet ettiler. Allah'ı kabul edenlere de Allah'a kabul edenleri davet ediyorlardı. Kur'an bunun üzerinde durur. Tevhid üzerinde durur. Ateizm üzerinde çok durmaz. Çünkü ateistler Allah'ın varlığını inkar edenler daima az olmuşlardır. İnsanlar genellikle Allah'ın varlığını kabul etmiş ama Allah'ın onlara karışacağına inanmamış, peygamber göndereceğine, kitap göndereceğine inanmamış, ahirette hesap soracağına inanmamışlardır. Onun için peygamberler bunun üzerinde durdular. Tevhid üzerinde duruyordu Hazreti Peygamber. Onlar onu saptırmak istiyorlardı. Bunun üzerinde durmasın diye, başka şeyler üzerinde dursun diye, bir seferinde peygamberimizle görüştüklerinde Efendimiz onlara yine la ilahe illallah anlattı. Dedi ki ey amca, ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki o kelimeyi kabul ederlerse bütün dünyaya hakim olacaklar. Bütün dünya onlara boyun eğecek. La ilahe illallah deyin, dünyanın hakimi olun. Hayatınızı Allah'ın dediği şekilde tanzim edin. Devletinizi Allah'ın dediği şekilde tanzim edin. Kanunlarınızı Allah'tan alın. Dolayısıyla o zaman güçleneceksiniz, kuvvetleneceksiniz. Güçlü bir toplum meydana gelecek. İşte o zaman dünyanın hakimleri olacaksınız. Hayır dediler, kabul etmediler. Hayatlarını değiştirmeyi göze alamadılar. Dediler ki, Efendimizin amcası Ebu Talip dedi ki, ey yeğenim, bak görüyorsun bunu kabul etmiyorlar. Sen onları buna davet ediyorsun. Allah'tan başka bir ilahın olmadığına, otoritenin Allah'a ait olduğuna, onun dediği gibi yaşamak zorunda olduğuna, sen insanları buna davet ediyorsun ama onlar bunu kabul etmiyor. Sen onları başka bir şeye davet et. Ahlaklı olmaya mesela, vatan sevgisine mesela, özgürlüğe mesela, insan haklarına mesela, bunun gibi mesela ibadetlere, namaz kılmaya, oruç tutmaya mesela, bunun gibi şeylere davet etsem, Efendimiz buyurdu ki hayır, vallahi la ilahe illallah derim, ondan başka da bir şey demem, la ilahe illallah derim, ondan başka bir dava söylemem. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, İslam'a davet edenler davetlerinin sancağında bundan başka bir şey olmamalı. İslami hareketin sancağında la ilahe illallah'tan başka bir şey olmamalı. İnsanları Allah'ın otoritesine davet etmek olmalı. İslami hareket ne insani harekettir, ne kültürel harekettir, ne hürriyet hareketidir. İslami hareket Allah'ın hakkının verilmesi için mücadele eden bir harekettir. İslami hareket yeryüzünde Allah'ın dediği olsun diyen bir hareket. Onun dışında bir şey söylemez. Özgürlük adına ortaya çıkmaz. Şu anda Arap alemindeki bu hareketler ne diyorlar? Arap Baharı denilen şu hareketler ne diyorlar? Diktatörlüklerin sonunun gelmesini istiyorlar. Özgürlük istiyorlar. Allah'ın peygamberleri bu şekilde yola çıkmadılar. Allah'ın peygamberleri özgürlük diyerek yola çıkmadılar. Diktatörlüklere karşı bir hareket olarak ortaya çıkmadılar. İnsani bir hareket olarak da ortaya çıkmadılar. Kültürel bir hareket olarak da ortaya çıkmadılar. Milliyetçi bir hareket olarak da ortaya çıkmadılar. Ahlakı savunan bir hareket olarak da ortaya çıkmadılar. Fakir fukaranın haklarını savunan bir hareket olarak da ortaya çıkmadılar. Allah'ın peygamberleri la ilahe illallah'a davet ettiler. Elbette ki İslami hareketin insani yönü de olacaktır. Ama hiçbir zaman sancağında insanilik diye bir şey yazmayacaktır. Yardım paketleri yapıp da fakirlere dağıtanlar, İslami hareket olmaktan çıkıp insani harekete dönüşenler, yahut da buna benzer toplantılar düzenleyip içi boşaltılmış bir takım programlar düzeltenler ve kültürel faaliyetlere dönüştürenler, hareketlerini kültürel faaliyetlere dönüştürenler, bilsinler ki peygamberler böyle bir şeye yapmadı, böyle bir şeye davet etmediler. Elbette ki İslami hareketin içerisinde insanilik vardır. Elbette ki yardım paketleri dağıtmak da vardır. Elbette ki kültürel faaliyetleri de vardır. Elbette ki ahlaki faaliyetleri de vardır. Elbette özgürlükleri de çoğaltmaya çalışır. Fakat bunlar sancağında yazmaz. Sancağında bir tek şey yazar. Hareket Allah adına ortaya çıkar ve Allah'a davet eder. Ahlaka değil, insanlığa değil, özgürlüğe değil, şuna buna değil, sadece ve sadece Allah'ın hakimiyetine davet eder. Ve İslam düşmanlarını Allah ile karşı karşıya getirir. Siz eğer Allah ile karşı karşıya getirmezseniz, la ilahe illallah diyerek ortaya çıkmazsanız, insani bir hareket olarak ortaya çıkarsanız, ahlaki bir hareket olarak, ırkçı bir hareket olarak, özgürlükçü bir hareket olarak ortaya çıkarsanız, o zaman Allah'ın yardımını da beklemeyin. Çünkü Allah ancak Allah namına ortaya çıktığınız zaman yardım eder. Allah azze ve celle onlarla karşı karşıya getirilmeli. Onlar sizin düşmanınız değil, Allah'ın düşmanıdırlar aslında. Dava sizin davanız değil, Allah'ın davasıdır aslında. Dolayısıyla onları Allah ile karşı karşıya getirmelisiniz. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkmadığınız zaman, başka şeyleri öne sürdüğünüz zaman, O zaman onlarla karşı karşıya gelmiş olurlar. Allah ile karşı karşıya gelmiş olmazlar. O zaman saflar da ayrılmaz. İslam davetinin esaslarından biri de bu. Safları ayıran bir davet. Öyle bir davet ki mümin ile müşrik birbirinden ayrılır. Furkandır yani bu davet. Hakla batılı ayıran bir davet yani. Her meselede hak var, batıl var. Parayı kazanmanın hak olan şekli var, batıl olan şekli var. Parayı harcamanın da, kılık kıyafetin de hak olanı var, batıl olanı var. Her meselenin hak olanı var, batıl olanı var. Mirası dağıtmanın hak olan şekli var, batıl olan şekli var. İşte İslam daveti her meselede hakkı ve batılı ortaya koyar. İslam daveti ben hakkı ortaya koyayım, zaten yanlışın yanlış olduğunu kendileri anlarlar diye düşünmez. Çünkü yanlışın yanlış olduğunu söylemezseniz yanlış hiçbir zaman yıkılmaz. Ben hakkı söylediğim zaman zaten yanlış yıkılır diye düşünmek hatadır. Hakkı söylemek yeterli değildir. Batıla da batıl demek lazımdır. Dolayısıyla ancak o zaman batıl yıkılabilir. Onun için de Müslümanlar davetlerini ortaya koyarken yalnız kendi davetlerini değil, batılın da batıl olduğunu ortaya koymak zorundadırlar. Batıla batıl demeyenler, sadece Allah'ın varlığını anlatanlar, sadece namazı, orucu anlatanlar, ahlakı anlatanlar gerçekte İslam'a davet etmiş olmamaktadırlar. Bunlar sonraki meselelerdir. İslam davetinin temeli la ilahe illallah'tır. Ona davet etmeyip sonraki meseleleri öne alanlar aslında insanlara önemliyi anlatmayıp sonraki meseleleri anlatmış olmaktadırlar. Temelsiz bina yapmış olmaktadırlar ve bu bina ayakta duramayacaktır. O halde tevhid ile işe başlamak ve ahiret üzerinde de durmak peygamberlerin hepsinin davetinde ortak olan esaslardı. Bütün peygamberler ahiret üzerinde durdular. Onları cennet ile müjdelediler, cehennem ile korkuttular. Kur'an-ı Kerim'de ey Resulüm, ya eyyühen nebi, inne ersennâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîra. Ey Resulüm, biz seni insanlara şahit olarak gönderdik, nezir olarak hem uyarıcı hem müjdeleyici olarak gönderdik. Senin vazifen bu. Hem uyarıcısın hem de müjdeleyicisin. Bir taraftan cehennem ile uyarırsın, bir taraftan cennet ile müjdelersin. Davette her ikisine de yer vermek icap eder. Sadece cehennemi anlatmak yanlış bir davet metodu olduğu gibi yalnızca cenneti anlatmak da yanlış bir davet metodudur. Her ikisine de birden Kur'an-ı Kerim temas eder. Allah Azze ve Celle Kur'an'da bazen cenneti önce anlatır sonra cehennemi, hemen arkasından cehenneme temas eder. Bazen önce cehennemi anlatır ardından cenneti. Bazen bunu uzun uzun anlatır, birini kısa anlatır. Bazen diğerini kısa anlatır, öbürünü uzun anlatır. Fakat her ikisini de beraber anlatır. Bu Allah'ın davet yöntemidir. Demek ki müminler İslam'a davet ederlerken her ikisini de, yani hem nezir olacaklar, hem mübeşşir olacaklar, hem münzir olacaklar, hem mübeşşir olacaklar. Bir taraftan uyaracaklar, cehennem ile korkutacaklar, bir taraftan cennet ile müjdeleyecekler. Çünkü insanın her ikisine de ihtiyacı var. Peygamberler de böyle yaptılar. İnsanlara ahireti hatırlatmak icap eder sürekli olarak. Allah'ın bu dünyayı boşuna yaratmadığını sürekli hatırlatmak icap eder. Ahiret yoksa o zaman Allah adaletini nerede ve nasıl gerçekleştirecek? O zaman nasıl adaletli bir Allah olacak? Ahiret yoksa adalet nerede gerçekleşecek? Ahiret yoksa zalimin cezası nerede verilecek? Ahiret yoksa mazlumun hakkı nasıl verilecek? Nerede verilecek? Allah madem ki adaletlidir ve madem ki adalet bu dünyada gerçekleşmemektedir, demek ki adalet sonraya bırakılmaktadır. İşte orası da ahirettir. İslam'a davet ederken bunun üzerinde de mutlaka durulmak zorundadır. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem İslam'ı anlatırken bazen reddediliyordu, bazen kabul ediliyordu. Sümame diye birisi Benu Hanife kabilesinin reislerindendi. Bu adam bir seferinde, Efendimiz daha hicret etmeden Mekke'deyken, bu adam da Mekke'ye gelmişti ve Peygamberimiz ona İslam'ı anlatmıştı. Adam tam bir İslam düşmanıydı ve dedi ki, bana bir kez daha bunu söylersen seni öldürürüm. Aradan yıllar geçti, Efendimiz Medine'ye hicret etti. Allah Resulü'nün askerleri bir seferinde o adamı Medine'ye yakın bir yerde yakaladılar ve getirdiler. Aradan yıllar geçmişti ama Peygamberimiz adamı tanıdı. Sen dedi Sümame değil misin? Zamanında beni öldürmekle tehdit etmiştin. Adama güzel muamele edilmesini söyledi Peygamberimiz. Adamı bir yere koydular ve ona güzel muamele ettiler. Hatta Peygamberimiz kendi evinden adama yemek bile gönderdi. Ve her seferinde geliyordu, durumun nedir diyordu. İman etmesini ona tavsiye ediyordu. Adam kabul etmiyordu. 3 defa geldi Efendimiz. Kendisine anlattı, adam kabul etmedi. Dedi ki ya Muhammed, beni öldürürsen haksızlık yapmış olmazsın. Çünkü ben ölümü hak ettim, biliyorum. Fakat beni bağışlayacak olursan ben iyilik bilen bir insanım. İyiliğini unutmam hiçbir zaman. Sana fidye de ödeyebilirim. Zenginim, sana çok para da verebilirim beni eğer serbest bırakırsan. Allah Resulü bunlara iltifat etmedi ve adamı bırakın gitsin dedi. Bıraktılar. Bu iyiliği görünce Sümame Medine'nin dışına çıkar çıkmaz bir pınardan abdest aldı. Banyo yaptıktan sonra döndü geldi ve Peygamberimize iman etti. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Güçlü olduğu halde bana zulmetmedi. Ben kendisini ele geçirseydim öldürürdüm ama o beni ele geçirdiği halde beni bağışladı. Bu şekilde iman etti ve gitti, imanını da açıkladı. Mekke'ye gitti, Mekkelilere iman ettiğini açıkladı. Kendisini öldürmek istediler Mekkeliler. Fakat öldüremediler. Çünkü Sümame'nin kabilesi Mekkelilere tahıl satıyordu. Oradan onlara gıda geliyordu. Gıda gelmez olur korkusuyla Sümame'yi öldüremediler. Fakat Sümame onlara şunu söyler. Der ki vallahi Resulullah izin vermedikçe size tahıl da göndermeyeceğim. Resulullah'a soracağım. İzin verirse size gıda gönderirim. Allah Resulü'nün güzel muamelesi adamın iman etmesini sağlamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde davranıyordu da sahabesi öyle davranmıyor muydu? Sahabesi de aynı şekilde. Mus'ab bin Umeyr'i Efendimiz davetçi olarak Medine'ye göndermişti. Mus'ab'ı gönderiyordu çünkü Mus'ab Medine'li gençlerin en yakışıklılarındandı. Mekkeli gençlerin en yakışıklılarındandı. Ve Mus'ab zengin çocuğuydu. Güzel konuşurdu. Allah Resulü onu gönderdi davetçi olarak. Ve Mus'ab'ın davetiyle orada niceleri iman ettiler. Sa'd bin Muaz'ı anlattı. Sa'd bin Muaz önce onu tehdit ediyordu. Ensardan olan Sa'd, Medine'li olan Sa'd bin Muaz, Useyd bin Hudayr, her ikisi de defolun gidin buradan demişlerdi önce. Ama Mus'ab onlara demişti ki beni bir an olsun dinler misin? Birazcık bana zaman ayırır mısın? Bana biraz zaman verirsen sana bir şeyler söyleyeceğim. Usayd bin Hudayr onu dinledi. Ve orada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Sonra Sa'd bin Muaz'a tebliğ etmelerini onlara tavsiye etti. Sa'd bin Muaz'ı gönderdi bir şekilde. O da önce defolun gidin buradan diyordu. Fakat Mus'ab bin Umeyr ona da aynı şekilde yumuşak yaklaştı. Ve dedi ki biraz dinler misin beni? Bana bir 5 dakika zaman ayırır mısın? Ondan sonra yine ne yaparsan yap. Sa'd bin Muaz baktı ki mantıklı konuşuyor. Peki seni dinleyeceğim dedi. Ona Kur'an'dan bir şeyler okudu Mus'ab bin Umeyr. Efendimiz İslam'a davet ederken en temel esaslarından birisi buydu. Herkesi Kur'an'la davet ederdi. Kendisi çok konuşmaktan, kendisi konuşmaktan çok Kur'an'ı konuştururdu. Kur'an ile davet ederdi onları. Çünkü Kur'an "Ud'u ile sebil rabbik bil hikme." Rabbinin yoluna hikmetle davet et buyuruyor. Hikmet bazı alimlere göre Kur'an demektir. Yani Rabbinin yoluna Kur'an'la davet et. Mus'ab bin Umeyr de bu şekilde onları Kur'an'la davet ediyordu. Çünkü peygamberinden bunu öğrendi. Gelin görün ki kıymetli kardeşlerim, bugün İslam'a davette Kur'an arka planda kalmıştır. Araya başka kitaplar girmektedir. Kur'an hep geri planda kalmaktadır. En fazla üzerinde durulması gereken Kur'an olduğu halde, davet Kur'an'la yapılması gerektiği halde, İslam'a davetin metodu, İslam'ın hareketinin metodu Kur'an'dan alınması gerektiği halde Kur'an hep geri planda kalmaktadır ve o yüzden de kalplere çok tesir edilememektedir. Hazreti Peygamber daima Kur'an'la davasını anlatıyordu. Utbe bin Rabia bir seferinde peygamberimize geldi. Dedi ki, ya Muhammed gel seninle anlaşalım. Ben sana bir takım tekliflerde bulunacağım. Kendi aşiretimiz adına geldim sana. Bir takım tekliflerde bulunacağım, beni biraz dinler misin? Efendimiz buyur dedi. Dedi ki eğer istediğin malsa sen en zenginimiz yapalım, tek bu davayı bırak. İstediğin kadınlarsa en güzel kızlarımızla seni evlendirelim. İstediğin reis olmaksa seni reisimiz yapalım. Efendimiz dinledi ve sonra buyurdu ki bitti mi ey Utbe? Evet bitti dedi. Şimdi sen beni dinle dedi peygamberimiz. Ve ona Fussilet suresinin baş taraflarını okudu. Ad ve Semud kavimlerinin başına gelen azabın anlatıldığı bölümleri okudu. Utbe dinledi ve dondu kaldı. Yüzüğünün şekli değişti. Çok korktu. Azap anlatılıyordu o ayetlerde. Ve yeter ya Muhammed demek zorunda kaldı. Ne olursun daha fazla okuma. Tesir altında kalıyordu. Ve çekti gitti. Onu görenler, uzaktan bakanlar dediler ki vallahi Utbe gittiği gibi gelmiyor. Yüzü değişmiş bir vaziyette geliyor. Gerçekten de öyleydi. Ne oldu dediler kendini gönderenler. Ne teklif ettin ve Muhammed ne dedi sana? Dedi ki bana öyle şeyler söyledi ki vallahi insan sözüne benzemiyor. Ben şiirin her türlüsünü biliyorum. Onun sözü şiire benzemiyor. Onun sözü insan sözüne benzemiyor. Bırakın dedi onu kendi haline. Eğer bu davada galip gelirse onun galibiyeti bizim galibiyetimiz olur, bize şeref olur. Çünkü bizim içimizden çıktı. Eğer mağlup olacak olursa o zaman başka milletlerle savaşır ve öldürülür ve ondan kurtulmuş oluruz. Dediler ki hayır, o seni de etkilemiş. Öyle değil dediler, öyle olamaz dediler. Buna müsaade edemeyiz dediler. Onunla mücadele etmek, savaşmak zorundayız dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a davet ediyor. ve Kur'an'la davet ediyordu. O zaman tesir ediyordu. Bütün Müslümanların en çok okuduğu kitap Kur'an olmalı. Bütün cemaatlerin en çok ders yaptığı kitap Kur'an olmalı. En çok yapılan ders tefsir dersleri olmalı. Bütün Müslümanların en çok alıntı yaptığı, bütün İslam davetçilerinin en çok alıntı yaptığı kitap Kur'an olmalı. En iyi bildikleri kitap Kur'an olmalı. En çok okudukları kitap Kur'an olmalı. Kur'an'a hiçbir kitap perde yapılmamalı. Kur'an geri planda bırakılmamalı. Allah Resulü sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem Kur'an okuyordu, onlar etkileniyorlardı. Geceleyin evinde Kur'an okuyordu, onları o şekilde geceleyin de davet ediyordu. Evinin etrafında oturuyorlardı, gece sabaha kadar onu dinliyorlardı. Hazreti Ebu Bekir de evinin havlusuna ufak bir oda yaptırmıştı. Mescit olarak oradan Kur'an okuyordu sabahlara kadar. Geliyor dinliyorlardı. Gündüzleyin okuyordu, gelip dinliyorlardı. Bu şekilde gerek Efendimizin okuduğu Kur'an, gece ve gündüz geliyorlar ve dinliyorlardı. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَب۪يرًا Ey Resulüm, onlarla büyük cihat yap. Ne ile? Kur'an ile. Kur'an ile onlara karşı büyük cihat yap. Yani Kur'an ile yapılan cihat büyük cihattır. Aksi halde sözünüz tesir etmeyecektir. Onun içindir ki aydınların sözü çok tesir etmez. Kıymetli kardeşlerim, aydınların sözlerinin çok tesir etmemesi onların Kur'an'a dayanmamalarından kaynaklanır. Onların konuştukları kendi kanaatleridir. O yüzden çok tesir etmezler. Alimlere gelince onlar Kur'an'a dayanırlar. Kutsi bir kaynağa dayanırlar. Hatasız bir kaynağa dayanırlar. O yüzden tesir ederler. Çünkü onlar Allah'ın dediğini söylerler. Aydınlar ise kendi görüşlerini söylerler. O yüzden onların sözleri çok tesir etmez. Belki aydınlar toplumların şekillendirilmesinde, belki bir takım fikirlerin yerleşmesinde bir görev yaparlar. Ama toplumlara yön veremezler. Çünkü kutsal bir kaynağa dayanmamaktadırlar. Onun için kutsal kaynağa dayanmalı İslam daveti. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem insanlara dinde zorlama olmadığını da öğretiyordu. Davet yapıyordu ama zorlama yapmıyordu. Ve insanları zorlamayınız diyordu. İnsanlara ülfet ediniz, yakınlık gösteriniz. Çünkü zorlayacak olursanız o zaman kafir münafığa dönüşür. Korkusundan Müslüman gibi görünen adam iman etmiş olmaz ki. İman tasdiktir. Korkudan Müslüman gibi görünen münafık olmuş olur ve münafık kafirden daha kötüdür. Dolayısıyla İslam'da zorlamanın olmaması bundan dolayı. La ikrahe fiddin buyuruyor Kur'an. Tebliğ yapacaksınız ama zorlamayacaksınız. Çünkü zorladığınız zaman insanları münafığa dönüştürmüş olursunuz. Tebliğ yapacaksınız. Ve Allah Resulü o zaman neden şöyle buyuruyor? Neden? Umirtu en uqatilen nas hatta yeşhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Emrolundum ki insanlarla savaşayım. Onlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyinceye kadar. Ve yuqimus sala ve yu'tu zekam. Namaz kılıp zekat verene kadar onlarla savaşmakla emrolundum. Eğer bunu yaparlarsa mallarını ve canlarını benden korunmuş olurlar. İlla bi hakkil İslam. İslam'ın hakkı ile olursa o başka. Ve bu hadisi o zaman nasıl anlayacağız? Madem dinde zorlama yok, O zaman Allah Resulü, ben insanlarla La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyene kadar savaşmakla emrolundum diyor. Namaz kılıp zekat verene kadar savaşmakla emrolundum diyor. O zaman Hazreti Peygamber bununla neyi kastediyor? Her ne kadar bu şekilde tercüme ediliyorsa da genellikle Arapçasında hatta yeşhedu diyor. Hatta yekulu demiyor. Şehadet edene kadar Allah'tan başka ilahın olmadığına, peygamberin onun peygamberi olduğuna şehadet edene kadar buyuruyor. Hatta yu'minu demiyor. İman edene kadar ya da hatta yekulu diyene kadar demiyor. Şahitlik yapana kadar, yani dünyada İslam'ın hakimiyetini görene kadar, bütün dünyada İslam hakim olana kadar savaşmakla emrolundum. O zaman bütün insanlar görmüş olacaklar, şahitlik yapmış olacaklar, Müslüman olmayabilirler demek istiyordu yani. Çünkü dinde zorlama yok. Müslüman olmayabilirler, fakat İslam'ın hakimiyetini kabul etmek zorundadırlar. Hatta yeşhedu en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilahın, bir otoritenin olmadığına şahitlik yapacak, görecekler. İslam'ın hakimiyetine şahitlik yapacaklar. Yani Müslüman olacaklar demek değil. İslam'ın hakimiyetini kabul edecekler. Kendi bulundukları memleketlerde de İslam hakim olacak, ama onlar ondan sonra serbest bırakılacaklar. Yani bütün dünya, Kur'an-ı Kerim ve katiluhum hatta la tekuna fitne ve yekuna dinu kulluhu lillah. Onlarla din sadece Allah'ın olana kadar ve yeryüzünde fitne kalmayana kadar savaşın buyuruyor. Din yani düzen, hayat nizamı, medeniyet sadece Allah'ın dediği olana kadar onlarla savaşın. Müslüman olana kadar demiyor. Yeryüzünde İslam hakim olana kadar. Ama İslam hakim olduğu halde insanlar Müslüman olmamış olabilirler. Bazıları Müslüman olmamış olabilir. Onları zorlamak yok. Yani İslam'da tebliğ var, davet var. Onları dine zorla sokmak yok. Ama onların memleketine dini zorla sokmak var. Yani onların kendini İslam'a zorla sokamazsınız. Zorlayamazsınız. O zaman münafık olmuş olur adam. Korkusundan Müslüman görünür. Ama onların memleketlerine İslam'ı zorla sokmak zorundasınız. Çünkü bütün dünyada İslam hakim olmak zorundadır. Çünkü bu Allah'ın emridir. Çünkü Allah Azze ve Celle biraz evvel söylemiş olduğum ayette bütün dünyayı hedef gösteriyor. Bütün dünyada Allah'ın dediği olana kadar, İslam hakim olana kadar buyuruyor, onlarla savaşın. Ve Peygamberimiz ordular gönderdiği zaman onlara derdi ki, üç şey söyleyeceksiniz. Gittiğiniz memleketlere üç şey söyleyeceksiniz. Önce İslam'ı anlatacak, onları İslam'a davet edeceksiniz. Kabul ederlerse ederler, etmezlerse o zaman onları cizye vermeye davet edeceksiniz. İslam devletine vergi verecekler yani. Buna davet edeceksiniz. Onu kabul ederlerse ederler, etmezlerse o zaman savaşacaksınız. Ve o memleketi fethedeceksiniz. Atalarımızın İstanbulları fethettiği gibi. Yani İslam'da taarruz da var. Yalnızca savunma yok. Yalnızca savunmayla buralara İslam gelir miydi? Söyler misiniz? Yalnızca davet ile İslam buralara gelir miydi? O diktatörler İslam davetçilerine müsaade ederler mi? O diktatör devletleri o nizamları önce deviriyor İslam. Ondan sonra o insanları serbest bırakıyor. Taarruzun caiz olması bu yüzden. İslam'da taarruz var ama bu insanları dine zorlamak için değil. Dine zorlamak haram, Kur'an'a muhaliftir. Ama o memlekete İslam'ı götürmek lazımdır. Oranın insanları başka türlü İslam'ı nasıl öğrenecekler? Ve siz oraya İslam'ı ordularla sokmazsanız, oradaki insanlara İslam'ı anlatmanıza müsaade ederler mi? İslam'da taarruzun caiz olması bu yüzden. Oraları zorla Müslüman yapmak için değil. İslam oraya götürülür. O zalim diktatör sistemler devrilir. İslam oraya götürülür. Ondan sonra insanlara İslam davet edilir. İslam daveti ulaştırılır. Ondan sonra serbest bırakılırlar. İşte İslam budur denir. Kendileri bilir gerisini. İster Müslüman olurlar, ister olmazlar. İslam'da savunma cihadı vardır, taarruz yoktur diyenler aşağılık kompleksine kapılmış zavallılardır. Bunlar Amerika'nın saldırması gibi zannediyorlar İslam'ın taarruzunu. Eğer İslam'da taarruz vardır dersek, o zaman insanları zorla Müslüman yapıyorlar derler. Dolayısıyla biz İslam'da taarruzu kabul etmeyelim ki böyle söyleyemesinler. Eğer İslam'da taarruz vardır dersek, o zaman biz de Amerika'ya benzemiş oluruz gibi bir takım mülahazalarla böyle düşünüyorlar, böyle konuşuyorlar. Güya İslam'ı cici gösterdiklerini zannediyorlar. Halbuki Hazreti Peygamber Mekke'yi fethetmedi mi? Mekkeliler yerlerinde duruyorlardı. Mekkeliler evlerinde duruyorlardı. Peygamber Medine'den kalktı geldi, Mekke'yi fethetti. Mısırlılar yerlerinde duruyorlardı. Müslümanlar kalktı geldi, Mısır'ı fethetti. İranlılar yerlerinde duruyorlardı. Yemenliler, Habeşistanlılar, Türkiyeliler, Bizanslılar yerlerinde duruyorlardı. İslam orduları gelip buraları fethetmedi mi? Ama zorlamadı. İslam buralara getirilmeli. İslam bütün dünyaya ulaştırılmalı. İslam daveti bütün insanlara ulaştırılmak zorunda. Ama İslam'a zorlamak caiz değil. İnsanları İslam'a zorla sokmak caiz değil. Ama İslam'ı o topraklara zorla sokmak var. Başka türlü o diktatörleri deviremezsiniz. Başka türlü o İslam'ı, İslam davetini oralara ulaştıramazsınız. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sadece müşriklere gönderilmedi. Münafıklara, ehli kitaba, ateistlere, hepsine gönderildi. Müşriklere anlattığı meseleler ile ehli kitabı anlattığı meseleler arasında ufak tefek farklar olabilir. Ama hepsini de tevhide davet etti. Müşrikleri, bu putları terk edin, bunların Allah katında bir kıymeti yok. Bunları Allah'a yaklaşmak için aracı yapıyorsunuz, fakat bunlar sizi Allah'a yaklaştırmaz. Bu putların içerisinde büyük insanların ruhları var diye inanıyorlardı. Ve o putlardan istedikleri zaman o büyük insanların ruhlarından istiyorlardı aslında. O şekilde inanıyorlardı. Peygamberimiz bunun böyle olmadığını onlara anlatıyordu. Bunlar hiçbir kıymeti olmayan putlardır diyordu. Müşriklerle olan mücadelesi malumdur. Onu çok uzun anlatmaya gerek yok. Onlar putlarına sarılmışlardı. Bırakmak istemiyorlardı. Çünkü aslında onlar o putların bir şeylere gücü yettiğine de inandıklarından da değil. Aslında onlar putların hiçbir şeye gücünün yetmediğini de biliyorlardı. Fakat onlar özgür oluyorlardı o şekilde. putlara inanmak suretiyle özgür oluyorlardı aslında. Kendilerini özgür hissediyorlardı. Nasılsa putlar onlara namazı emretmiyor. Nasılsa putlar onlara bir takım şeyleri haram kılmıyor. Putlara inanmaları aslında bundan kaynaklanıyordu. Özgür olmak istiyorlardı. Peygamberimize Muhammedül Emin diyenler, peygamberlik davasında onu emin olarak görmüyor, yalan söylüyorsun diyorlardı. Neden? Çünkü özgür olmak istiyorlardı. Peygamberi kabul edecek olurlarsa hayatlarına karışan bir peygamber olacağını biliyorlardı. Peygamberimizin müşriklere anlattıkları birçok kimsenin bildiği şeylerdir. Ehli kitaba ben biraz temas etmek istiyorum. Peygamberimiz ehli kitaba da İslam'ı anlatıyor, onları da İslam'a davet ediyordu. Allah Resulü hiçbir zaman ehli kitap ile diyalog şeklinde bir şey yapmadı. Allah Resulü herkese davet etti, tebliğ etti. Onlarla bir takım yarı siyasi içerikli, yarı dini içerikli bir takım görüşmeler yapmadı. Allah Resulü dinleri birbirine yaklaştırmaya çalışmadı. Hristiyanlıkla İslam'ı yaklaştırmaya çalışmadı. İslam'la Yahudiliği yaklaştırmaya çalışmadı. Onlara da tebliğ etti. Necran Hristiyanlarına Allah Resulü bir heyet gönderdi, elçi gönderdi. Ve ya Müslüman olun ya cizye ödeyin, vergi ödeyin buyurdu. Geldiler. 60 kişi kadar bir heyet olarak, Necran heyeti olarak tarihe geçti. Peygamberimizle görüşmeye geldiler. Allah Resulü ile görüştüler. Efendimiz onlara dedi ki, siz neden Müslüman olmuyorsunuz? Gelin Müslüman olun dedi. Dediler ki biz zaten senden evvel Müslüman olmuşuz. Sen daha sonra Müslüman oldun. Biz zaten senden evvel Müslümanız. Yani İslam teslim olmak manasında olduğu için biz zaten Allah'a teslim olmuşuz demek istiyorlardı. Ve biz zaten yani Müslüman olmuşuz, senden evvel olmuşuz. Senden 6 asır evvel. Efendimiz dedi ki yalan söylüyorsunuz. Siz Müslüman değilsiniz. Siz dedi Hazreti İsa'yı Tanrı olarak gördüğünüz halde, onu Allah'ın oğlu olarak ve ilah olarak gördüğünüz halde nasıl olur da Müslüman sayılabilirsiniz? Ve onlara dedi ki, Allah haydır la yemuttur, daima canlıdır, ölmez. Halbuki İsa ölür, öyle değil mi? Evet dediler. Allah rezzaktır, rızık verir. Merzuk değildir, yani rızıklanmaz. Halbuki İsa rızık vermiyordu, rızıklanıyordu. Rezzak değildi, merzuk idi yani. Öyle değil mi? Evet dediler. Allah Azze ve Celle'nin başı yoktur, sonu yoktur. Halbuki İsa'nın başı vardır, sonu vardır. Öyle değil mi? Evet dediler. İsa yemek yerdi, tuvalete giderdi, affedersiniz. Öyle değil mi? Evet dediler. Allah böyle olur mu dedi. Allah'a yakışır mı yemek yemek? Allah'a yakışır mı tuvalete gitmek? Öyledir dediler. Ve Allah Resulü buna benzer sorular sordu. Onun bir kadından doğduğunu söyledi. Allah bir kadından doğar mı? Kadın Allah'ın bir yaratığı. Allah kendi yaratığından mı meydana gelir? Böyle bir şey olur mu? Öyle değil mi dedi. Evet dediler. Peki o zaman neden Müslüman olmuyorsunuz? Bu fikir yanlış.
İsa'nın Tanrı olduğu yanlış. Neden Müslüman olmuyorsunuz? Dediler ki ya Muhammed biz de sana bir şey soracağız. Buyurun dedi. Dedi ki senin kitabında da İsa hakkında Allah'tan bir kelime. Kelimetin min. Allah'tan bir kelime. Demiyor mu? Evet dedi. Ne var bunda yani diyor ama bu ne demek yani? Yani Allah'tan bir kelime dediğine göre o halde demek ki insan değil. Allah'ın bir parçası yani. Öyle anlamak istiyorlardı. Efendimiz dedi ki ne var bunda yani? Allah'tan bir kelime. Hepimiz Allah'tan bir kelimeyiz. Her şey Allah'tan bir kelime. Ne demek yani? İza kada emran fe innema yekulu lehu kun feyekun. Allah bir şeyin olmasını isterse ol der. Bir kelime. Kun feyekun olur. Herkes Allah'tan bir kelimedir. Bir böcek de Allah'ın kelimesiyle yani ol demesiyle oluyor. Ne var bunda yani? Dediler ki işte bu bize yeter. Ne yeter yani size? Başka bir şey söyleyemiyorlardı. Senin kitabında da İsa hakkında Allah'tan bir kelime ve ruhum min ve Allah'tan bir ruh demiyor mu? Evet dedi yani diyor da bu ne demek yani? Siz bundan ne anlıyorsunuz? İşte bundan biz Allah'ın oğlu olduğunu anlıyoruz. Ne alakası var? Allah'tan bir kelime olmak, Allah'ın oğlu olmak demek mi? Peki neden Hazreti İsa hakkında özellikle böyle buyuruyor, başkaları hakkında söylemiyor, Allah'ın kelimesi, Allah'tan bir kelime ifadesini kullanmıyor? Çünkü Hazreti İsa'nın anası Hazreti Meryem hakkında Yahudiler iftira attılar ve zina etti dediler. Çünkü babasız dünyaya geldi Hazreti İsa. O yüzden Meryem'e iftira attılar. Allah Azze ve Celle Meryem'i temize çıkartmak için bu ifadeyi kullanıyor. Meryem zina etmedi. Allah'ın ol demesiyle vücudunda İsa meydana geldi. Ol emriyle meydana geldi. Demek istiyor. Ne var bunda anlaşılmayacak? Anlamak istemiyorlardı. Dediler ki bu bize yeter. Senin kitabında biz ifadesi geçmiyor mu dediler. Evet dedi Peygamberimiz. Evet Kur'an-ı Kerim bazen biz ifadesini kullanır. Mesela ya Yuhannes inna halaknakum min zekerin ve unsa. Ey insanlar sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Biz ifadesi yarattık. İşte dediler madem ki Kur'an'da böyle geçiyor demek ki Allah bir tane değil. Bu şekilde konuştular ve gittiler. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme ayet nazil oldu. Ali İmran suresinde 61. ayet. Allah ona dedi ki ey Resulüm o seninle tartışanlar var ya onlara de ki hiçbir bilgileri olmadığı halde tartışanlar var ya o ehli kitaptan olan o Hristiyanlara de ki tealev gelin madem tartışıyorsun o halde gelin tealev gelin ned'u ebnâena ve ebnâekum ve nisâena ve nisâekum ve enfusena ve enfusekum gelin biz gelelim ortaya kadınlarımız ve kadınlarınız bizim kadınlarımız ve sizin kadınlarınız bizim oğullarımız ve sizin oğullarınız biz ve siz gelelim ortaya sümme nebtehil sonra lanetleşelim sonra lanetleşelim fe nec'al lanetallahi alel kazibin Allah'ın lanetini yalancıların üzerine kılalım Allah'ın laneti kim yalan söylüyorsa onun üzerine olsun diyelim. Var mısınız? Ayet böyle. Peygamberimiz onları çağırdı.
Henüz daha Medine'deydiler. Dedi ki onlara haber edin gelsinler. Geldiler. Dedi ki Rabbim bana böyle emretti. Sizinle lanetleşmem gerekiyor. Gelin, siz de gelin, biz de geleceğiz. Kadınlarınızı çağırın, biz de kadınlarımızı çağıracağız. Oğullarınızı çağırın, biz de oğullarımızı çağıracağız. Kim yalan söylüyorsa lanetleşeceğiz ve onların kökü kurusun diyeceğiz. Yalan söyleyenin kökü kurusun. Siz gerçekten Hazreti İsa'nın Tanrı olduğuna hakikaten inanıyor musunuz? Samimi misiniz? Haydi o zaman gelin lanetleşelim. Yemek yiyen, tuvalete giden, ağlayan, üzülen, sevilen bir kadından doğan, başı olan, sonu olan bir varlığın Tanrı olduğuna inanıyor musunuz gerçekten? Aslında inanmıyorlardı. Yalan söylüyorlardı. İnanıyorlarsa lanetleşsinler. Allah azze ve celle onları köşeye sıkıştırdı. Davette böyle bir münazara şekli de var yani. İslam'a davet yalnız güzel öğütlerden ibaret değil. Güzel öğüt de var, münazara da var. Münazara. Ve bu Kur'an'ın münazarası. Dediler ki biz böyle bir şey yapamayız. Çünkü alimleri de vardı içlerinde, psikoposları vardı Ebu Harise. O onlara dedi ki vallahi bu adam doğru söylüyor. Biliyorsunuz ki, toplantı yaptılar kendi aralarında. Biliyorsunuz ki bu adam Allah'ın peygamberidir. Biliyorsunuz. Bize çok kesin deliller ortaya koydu. Ve kendinden çok emin bir insan. Biliyorsunuz ki bu Allah'ın peygamberidir. Ve bir peygamberle lanetleşenlerin kökü kurur. Bununla lanetleşmeyelim. Çünkü diyor ki siz de hanımlarınız da oğullarınız da gelecek, lanetleşeceğiz. Madem ki İsa Tanrı'dır diyorsunuz, samimiyseniz haydi gelin lanetleşelim. Samimi değiller. Hiçbir insan yanlıştan mutmain olamaz. Yanlış bir fikirden insan asla emin olamaz. Her Hristiyan Yahudi, her yanlış ideoloji peşinde gidenler ya da aslında kendi iç aleminde sorgulamaktadır ve iç aleminde aslında benim bu dediklerim ne kadar doğru demektedir. Emin değildir. Bir kadından doğanın Tanrı olduğunu söyleyen Hristiyan emin mi gerçekten? Emin olduğundan değil. Neden onu tanrılaştırıyorlar? Bedava cennete gidebilmek için. Onun tanrılığına inandıklarından değil. Bedava cennete gitmek istiyorlar. Çünkü onlara göre Hazreti İsa Allah'ın oğlu ve Allah biricik oğlu İsa'yı dünyaya insan kılığında gönderdi. Ve İsa Adem'in günahından dolayı tüm insanlık günahkar. Her doğan çocuk günahkar olarak dünyaya geliyor onlara göre. Halbuki babamız Adem'in günahından bize ne? Bu şekilde ve Allah İsa'yı gönderdi ki insanlar için çarmıha gerilsin, acılar çeksin ve insanlık bu günahtan kurtulsun. Ne alakası var? Babamız Adem'in günahından bize ne? İsa çarmıha gerilmedi, Allah onu kurtardı ama diyelim ki çarmıha gerilmiş olsa bile o çarmıha gerildi, o acılar çekti ise bize ne, bizim niye günahlarımız bağışlansın? Ne alakası var? Bu şekilde bedava cennete girecekler. Çünkü İsa gelmiş ve onlar için çarmıha gerilmiş nasıl olsa. Dolayısıyla artık günahları yok. Artık istedikleri gibi günaha girebilirler. İşte onun için Hazreti İsa'yı tanrılaştırıyorlar. Yoksa onun tanrılığından emin olduklarından değil. Peygamber olarak görürlerse eğer, o zaman onlara denir ki, Birçok peygamber geldi. Neden onların şehit edilmesiyle insanların günahları bağışlanmadı da, neden İsa'nın çarmıha gerilmesiyle insanların günahı bağışlansın? Böyle denir. Onun için onun peygamber olmadığını, Tanrı'nın oğlu olduğunu söylemek zorunda kaldılar. Kendileri de inanmıyorlardı aslında buna. Ve kendi aralarına konuştular. Dediler ki biz gidelim diyelim ki ya Muhammed, biz seninle böyle bir şey yapamayız. Lanetleşemeyiz. Ama biz sana vergi verelim, cizye verelim, buradan gidelim. Hani emindiniz, neden lanetleşmediniz? Böylece Allah Azze ve Celle onların yalanlarını ortaya çıkarmış oldu. Kıymetli kardeşlerim, peygamberimizin ehli kitapla olan münasebeti bu şekilde. Onlara gelin Müslüman olun diyordu. Fakat yine Ali İmran suresinde bu ayetten 2-3 ayet sonra bir ayet var. Buyurur ki ey Resulüm onlara de ki Teala gelin. Nereye gelin? İlâ kelimetin sevâin beynene ve beynekum. Aramızda eşit olan bir kelimeye gelin. Aramızda eşit olan bir kelimeye. Yani evvela bir şey üzerinde ittifak edelim. Ellâ na'bude illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Ve la nuşrike bihi şey'e. Ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Ve birbirimizi Rab edinmeyelim. Birbirimizin kulu olmayalım, birbirimizi Rableştirmeyelim. Böyle söyle. Şimdi bu ayeti bazıları yanlış anlayıp, demek ki bakın ehli kitap ile biz tevhidde, la ilahe illallah'ta ortakmışız diye anlayanlar oldu. Bu doğru bir anlayış değil. Kur'an ortağız demiyor. Gelin bunda ortak olalım diyor. Herkes biliyor ki bunlar üç ilaha inanıyorlar. Baba, oğul, ruhul kuds, kutsal ruh. Hadi Kur'an'ı bilmiyorsun, bunu da mı bilmiyorsun? Bunların üç ilaha inandığını herkes biliyor. Dolayısıyla aramızda ortak değil şu anda. Ama ortak olsun, evvela bunda ittifak edelim. Yani Allah Azze ve Celle diğer meseleleri sonraya bırakın demek istiyor. Davet ederken hangi meseleyi öne alacaksınız? Hangisini sonraya bırakacaksınız? Evvela iman, imanın da birinci bölümü öncelikle la ilahe illallah. Ondan sonra da onu kabul ederlerse Muhammedur Resulullah. Önce buna davet edin yani. Esasınız bu olsun. Önce la ilahe illallah desinler. Ondan sonra Muhammedur Resulullah. Ondan sonra namaz, zekat, oruç, hac. Peygamberimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali yaptığı zaman ona böyle talimat verdi. Dedi ki ey Muaz, Yemen'e vali oldun. Önce onları la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'a davet et. Onu kabul ederlerse namaza, ondan sonra onu da kabul ederlerse zekata davet et. Sıralama bu şekilde yani. Önce iman, ondan sonra ibadet, ondan sonra ahlak. Sıralama böyle. Davet ederken bu sıraya göre davet et. O yüzden Allah Azze ve Celle burada evvela bir kelime üzerinde ittifak edelim. Gelin diyor. Gelin. Şimdi bazıları demek ki ehli kitap da bu kelimeyi kabul ediyor şeklinde anlıyorlar. Kabul etmiyorlar. Etmiyorlar. Kur'an buna şahittir. Kur'an-ı Kerim açıkça buyuruyor ki Uzeyr Allah'ın oğludur diyen Yahudiler kafir olmuşlardır. İsa Allah'ın oğludur diyen Hristiyanlar da kafir olmuşlardır. Eğer bunlar bunu söylüyorlarsa, Allah'tan başka ilah tanımıyorlarsa, neden Allah böyle buyuruyor? Demek ki bunlar Allah'tan başka ilah kabul ediyorlar. Ve demek ki bunlar şirk içerisindedirler. O yüzden gelin diyor zaten. Siz uzakta olana gelin dersiniz. Yanınızda olana gelin der misiniz? Yanınızdakine gelin demezsiniz. Uzaktakine gelin dersiniz. O yüzden Allah Azze ve Celle öyle diyor. Yani uzaktasınız, gelin. Gelin önce bunda ittifak edelim. Bu onların la ilahe illallah dediğini göstermez. Demediklerini gösterir. Çünkü gelin diyor, evvela buna gelin. Demek ki bunda değiller. Demek ki bunu kabul etmiyorlar. Ayetin devamı nasıl? Gelin neye gelin? Ne diyelim? Ellâ na'budu illallah. Allah'tan başkasına ibadet etmeyelim. Demek ki ediyorlar. Demek ediyorlar. Ve la nuşrike bihi şey'e. Ona hiçbir şey ortak koşmayalım. Demek koşuyorlar. Yoksa neden bunu böyle ifade etsin? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davet yaptı kıymetli kardeşlerim. Diyalog değil. Tebliğ yaptı. Diyalog değil. Onlara İslam'ı anlattı. Biz onları la ilahe illallah'ı söyleyen kimseler gibi kabul edemeyiz. Ve onları buna davet ederiz. Kur'an-ı Kerim Âl-i İmrân suresinde buyuruyor ki ey Resulüm onlara de ki e eslemtum, Müslüman oldunuz mu? E eslemtum, İslam oldunuz mu? De. Demek ki Müslüman değiller. Ehli kitaba de ki Müslüman oldunuz mu? Demek ki değiller. Onları da adeta Müslüman gibi görmeye yakın ifadeler kullananlar, onları da kardeşleri gibi görenler, onları da cennetlik gibi görenler, yere Sırat Köprüsü'nü temsilen yapıp, Sırat Köprüsü'nü temsilen yapıp, onun üzerinden Müslümanı da, Yahudi'yi de, Hristiyanı da geçirenler, bunu bıraksınlar, hata içerisindedirler. Kur'an böyle söylemiyor. Kur'an onları hakka davet edin diyor. Onlarla aynısınız demiyor. Allah Azze ve Celle onlara ehli kitap diyor. Müşriklere müşrik diyor. Evet onlara ehli kitap diyor. Ne desin, isimleri ehli kitap. Onların ismi ehli kitap. Dolayısıyla Allah da öyle hitap ediyor. Bu onların la ilahe illallah dediğini göstermez. Söyler misiniz bana? Gökteki yıldıza tanrı diyenle yerdeki puta tanrı diyen arasında fark olmadığı gibi İsa'ya tanrı diyenle Uzeyr'e tanrının oğlu diyenle putlara tapanın arasında ne fark var? Ha İsa'yı Allah'a ortak koşmuş, ha bir putu, ne fark eder? Müşrikleri kardeşin olarak görmeyeceksin. Ehli kitabı kardeşin olarak göreceksin. Olur mu öyle şey? Onlar da sonuçta şirk içerisindeler. Onları da İslam'a davet etmekle mükellefiz. Tebliğ yapmakla mükellefiz. Kıymetli kardeşlerim, İslam'a davet mevzuunu bitirebilmek mümkün değil. Bu hususta yüzlerce kitap yazılmıştır. Ben şu şekilde konuşmayı bitireyim. İslam'a davetin daha birçok esası var. İslam'a davet ederken güzel muamele yapmak gibi. İslam'a davet ederken bir müddet gizli davet yapmak, sonra aleni davet yapmak gibi. İslam'a davet ederken kolaylaştırmak, zorlaştırmamak gibi. İslam'a davet ederken tedricen, yani kademe kademe meseleleri anlatmak gibi birçok esasları var. Onların tamamına girmemiz mümkün olmadı. Bugün İslam'a davet dediğimiz zaman özellikle ne anlamalıyız? İslam'a davet dediğimizde Bir kere bütün Müslümanlar kendisini davetle mükellef görsünler. Bütün Müslümanlar işe tevhid ile başlasınlar. Tevhidi anlatmakla sorumludurlar. İlk esas odur. Onun üzerinde dursunlar. Hareketlerini tevhidi bir hareket olarak ortaya koysunlar. İnsani veya kültürel bir hareket olarak değil, siyasi bir hareket olarak değil, ahlakçılık hareketi olarak değil, ırkçılık hareketi olarak değil, tevhidi bir hareket olarak ortaya çıksınlar. Allah ile kafirleri karşı karşıya getirsinler. İnsanları Allah'a davet ederlerse, Allah'tan başka ilah olmadığına davet ederlerse, o zaman kafirler Allah ile karşı karşıya gelmiş olurlar. Ve bugünün davet vasıtalarını kullansınlar. İnternet gibi, CD'ler gibi, sözlü ve yazılı bütün vasıtaları, bugünün bütün vasıtalarını kullansınlar ama bilsinler ki en etkili olan birebir diyalogdur. En etkili yöntem budur. Eğer davette başarılı olmak istiyorsa bir Müslüman, sürekli olarak tebliğ yapmak zorunda. Bir insana her gün yarım saat, 10 dakika anlatsanız mikropları yavaş yavaş ölür. Ama bir insana günde 5 saat anlatırsanız, ondan sonra bir ay bir şey anlatmazsanız o mikroplar ölmez. Mikropların ölmesi sürekli olarak anlatmanıza bağlı. Nasıl ki doktor ilaç verir ve bu ilaçtan günde 3 defa içeceksin der. 3 defa içmeyip de 3 günde bir tane içerseniz iyileşmezsiniz. Tüm kutuyu bir defada içerseniz de iyileşmezsiniz, zehirlenirsiniz. Aynı şekilde İslam davetçileri bütün İslam'ın bütün meselelerini, namazını, orucunu, zekatını, haccını, her meseleyi hepsini birden anlatmamalıdırlar. Kademe kademe tedricen bunu vermelidirler. Ve sürekli olarak bunu yapmalıdırlar. Azar azar ama sürekli olarak davet görevini yerine getirmelidirler. İhlas ile tebliğ yapmalıdırlar. Maddi hiçbir şey beklemedikleri gibi manevi bir ücret de beklememelidirler. Maddi olanı anladık da manevi olan nedir derseniz, manevi ücret de insanlardan saygı beklemektir. Teveccühü nas beklemek, insanların iltifatını beklemek. İslam davetçisi bunu da beklememeli, bu da onun umurunda olmamalıdır. İhlas, tam ihlas bunu gerektirir. Hiçbir karşılık beklemeden, insanlardan saygı beklemeden, insanlardan hürmet beklemeden sadece görevini yapmak ve Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla konuşacak ve anlatacak. Davette, tebliğde başarılı olmanın sırlarından biri de bu. Aynı zamanda hal ile tebliğ yapacak. Hal ile, yani hali, onun hali zaten İslam'ı anlatacak. Hali İslam'ı anlatacak. Ona bakanlar İslam'ı görecekler onun şahsında. Yürüyen bir Kur'an noktasına gelecek ki tesir edebilsin. Hazreti Peygamber'i görenler bu adamın yüzü yalancı yüzü değildir diyorlardı. Bunun yüzü yalancı yüzü değil. Bu insan yalan söylüyor olamaz diyorlardı. Simasında bile bu yazılıydı adeta. Haliyle tebliğ ediyordu insanlara. Dolayısıyla İslam davetçileri hallerini değiştirmeliler. Nefislerini değiştirmeliler. Yapmadıklarını söyleyen insanlar olmamalılar. Kur'an buyurur ki ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Ey müminler, neden yapmadığınızı söylersiniz? Neden yapmadığınızı söylüyorsunuz? Siz yapmıyorsunuz ama insanlara anlatıyorsunuz. Neden? Bu Allah katında büyük bir günahtır buyuruyor. Yapmadığını söyleyen İslam davetçilerini sözlü tesir etmeyecektir. Ancak şunu da bilmek icap eder. Peygamberimize sordular. Ya Resulallah dediler. Biz her iyiliği yapmadan iyiliği anlatmayalım mı? Her kötülüğü terk etmeden kötülükten sakındırmayalım mı insanları? İlla her iyiliği yapacağız, her kötülükten sakınacağız, ondan sonra mı İslam'ı anlatacağız? Efendimiz dedi ki hayır, siz de bir insansınız, bazı hatalar yapabilirsiniz, her iyiliği yapamazsınız, her kötülükten kendinizi koruyamazsınız, ama yine de her iyiliği yapamasanız da yine iyiliği anlatın, her kötülüğü bırakamasanız da yine kötülüğü terk ettirmeye çalışın. Çünkü bu sizin görevinizdir. Yapmaya çalışın ama yapamasanız da yine anlatmaya devam edin. İslam davetçilerinin sağlam bir şahsiyete sahip olabilmesi, sağlam bir imana sahip olabilmesi, sağlam bir eğitimle mümkün. Allah Azze ve Celle peygamberlerini önce eğitti. Küçüklüklerinden beri onları haramlardan muhafaza etti. Peygamberler peygamber olmadan evvel de büyük günahlardan korundular. Küçük günahlardan da korundular mı korunmadılar mı tartışılmalıdır. Ama peygamber olmadan evvel büyük günahlardan korundular. Ve peygamber olmadan evvel Allah Azze ve Celle onların tefekkür etmesini, düşünmelerini sağladı. Düşündüler, çobanlık yaptılar, tefekkür ettiler, kainata baktılar, sağlam bir imana sahip oldular. Ondan sonra Allah Azze ve Celle onları görevlendirdi, davet görevini verdi. Dolayısıyla bugünün İslam davetçileri de sağlam bir eğitimle eğitilmek zorundadırlar. Bir iki tane kitap okuyan adamlarla bir yere varılamıyor. Sağlam bir eğitim görmeyenler bu yolda dökülüveriyor. Sağlam bir imana ulaşmayanlar, Allah'ı sevmeden Allah taraftarı olanlar ileride dökülüveriyorlar. Allah'ı tanımayan Allah'ı nasıl sevecek? Allah'ı sevmeyen nasıl Allah yolunda devam edebilecek, mücadele edebilecek? O yüzden evvela Allah'ı tanımak, Allah'ı sevmek, ondan sonra onun yolunda mücadele etmek ve ona davet eden bir insan olmak lazım. İslam davetçileri böyle bir eğitimden geçirilmeli. Mükemmel eğitim programları yapılmalı. Hem teorik olarak hem pratik olarak bir insanı İslam davetçisi yapacak olan programlar yapılmalı. Ondan sonra onlara görev verilmeli. Bu yapılmamaktadır. Her şey yapıldı, bu yapılmadı. Yimpaş mağazalar zincirleri kurdular Müslümanlar. Partiler kurdular. Finans kurumları meydana getirdiler. Dershaneler, okullar, yurtlar, öğrenci evleri, vakıflar, dernekler, gazeteler, radyolar, televizyonlar, yapmadıkları kalmadı. Ama İslami eğitim veren eski adıyla medreseler meydana getirmediler. İslami eğitim veren okullar Allah'ın peygamberlerinin eğitim metodunu takip eden mekteplerdeki din derslerini kastetmiyorum. O basit, seviyesiz din derslerini kastetmiyorum. İnsanı sağlamlaştıracak, İslam davetçisi yapacak olan gerçek eğitimi kastediyorum. Böyle eğitim kurumları meydana getirmediler. Her şeyi yaptılar, bunu yapmadılar. O yüzden İslam davetçileri ordusu meydana gelmedi. Sağlam bir kadro meydana gelmedi. Allah'ı sevmeden Allah yoluna girdiler ve bir sene sonra da dayanamayıp uzaklaştılar. Artık bu hatalardan dönülmeli ve Allah Azze ve Celle bizi gerçekten İslam davetçisi olabilmiş olan kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Mevzu bitmedi fakat burada bırakmak zorundayız. Allah Azze ve Celle yeni bir kadro Müslümanlara nasip eylesin. İslam davetçiliğini profesyonel olarak yapan kadrolar nasip eylesin.
Bu şekilde konuşmamı bitiriyorum. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah rahmet üzerinize olsun.